Ayrım 8, sayfa 84. Ama 426. gece olunca demiş ki, ve hemen gidip bahçenin bakıcılarını bulmuş ve onlara, buradan geçen ya da bahçeye giren herhangi birini gördünüz mü? Bana gerçeği söyleyin, yoksa hemen başınızı uçururum diye sormuş. Bakıcılar onun bu tehditlerinden dehşete düşmüşler ve hep bir ağızdan, vallahi kimsenin bahçeye girdiğini görmedik, sadece İranlı bir bilgin gelerek şifalı otlar toplamak istedi ve sonra çıktığını bile görmedik diye yanıt vermişler. Bu sözleri duyunca şehzade artık kızını kaçıranın İranlı olduğundan kuşku duymamış ve bu onu büyük bir üzüntünün ve şaşkınlığın sınırına ulaştırmış. Çok heyecanlı ve keyfi kaçmış olarak alayı karşılamış ve babasına doğru yönelerek ona olan biteni anlatmış ve birliklerini al ve saraya geri dön. Bana gelince bu karanlık işi aydınlığa kavuşturmadan oraya dönmeyeceğim demiş. Bu sözleri işitince ve oğlunun bu kararını öğrenince şah ağlamaya, inlemeye ve bağrını dövmeye başlamış ve ona oğlum lütfen öfkeni bastır, kaderine razı ol ve bizimle birlikte eve dön. Hangi şahın ya da sultanın kızını almak istersen seni onunla evlendireceğimi göreceksin demiş. Ama Kamerül Akmar ne babasının sözlerine en küçük bir ilgi duymuş ne de yalvarmalarını kulağına sokmuş. Ona birkaç veda sözcüğü söyledikten sonra şah ümitsizliğin sınırında gözyaşları ve iniltiler arasında kente dönerken atına binerek oradan uzaklaşmış. Ve sevinçleri böylece kedere, korkuya ve sıkıntıya dönüşmüş. İşte onların durumu böyleymiş. Sihirbaz ile sultanın durumlarına gelince şöyle. Bahtın daha önce belirlediği gibi İranlı sihirbaz gerçekten o gün şifalı otlar, kokulu bitkiler toplamak üzere bahçeye gelmiş bulunuyormuş. O sırada nefis bir mis kokusu ve başkaca hayranlık verici kokular duymuş, burnunu rüzgara vererek bu olağan dışı kokuların geldiği yöne doğru yönelmiş. Oysa bu koku köşkten dışarı çıkıp tüm bahçeyi kokuya boğan sultandan yayılıyormuş. Sihirbaz da keskin koku alma duyusunun kılavuzluğunda biraz dolaştıktan sonra sultanın bulunduğu köşke ulaşmış. Orada kendi elleriyle yaptığı sihirli atın dört ayağı üzerinde eşikte durmakta olduğunu görmüş. Yitişinin kendisini yiyip içmekten kestiği ve uykusuz bıraktığı atı görünce yüreğinin titreşini dindirememiş. Atın her yanını yoklayarak bozulmamış ve iyi durumda olduğunu anlamış. Sonra üzerine binerek tam uçmaya hazırlanırken kendi kendine ilkin şehzadenin atla getirip buraya bıraktığının ne olduğunu anlamam gerek demiş ve köşke girmiş. O zaman ilk bakışta sakin bir gökte yükseldiği haliyle güneş yerine koyduğu sultanın divana kaygısızca uzanmış yatmakta olduğunu görmüş ve gözlerinin önünde soylu bir kadının bulunduğundan bir an bile kuşku duymamış ve onu şehzadenin at üzerinde getirip burada bırakmış ve o beklerken kendisinin kente gidip parlak bir tören hazırlatmak üzere ayrılmış bulunduğunu anlamış. Bunun üzerine onun yanına yaklaşmış ve önünde yerlere kadar eğilerek elleri arasından yeri öpmüş. Kız ağır ağır başını kaldırıp onu görünce ve olağan dışı çirkin ve nefret uyandırıcı olduğunun farkına varınca ona bakmaktan sakınmak için hemen gözlerini kapatmış ve ona "Sen kimsin?" diye sormuş. O da "Efendim, ben seni kente daha yakın ve daha güzel bir başka köşke götürmek üzere Şehzade Kamerül Akmar tarafından yollanan ulağım. Çünkü şehzadenin annesi Hanım Sultan bir parça rahatsız ve senin gelişin dolayısıyla duyulan sevinç nedeniyle seni ilk olarak hoş gelişle karşılamak istediğinden uzun bir yol almaktan kaçınarak böylesine bir değişiklik yapmak istedi diye yanıt vermiş. Kız "Ama şehzade nerede?" diye sorunca İranlı "O şah ile birlikte kentte seni büyük bir şölenle harika bir alayın başında karşılamak üzere hazırlanıyor" yanıtını vermiş. Kız da "Ve sen söyle bana şehzade beni aldırmak için senden daha az nefret uyandıran birini bulamadı mı?" demiş. Bu sözleri duyan sihirbaz çok fena bozulduğu halde sarı yüzünün buruşuk perdesi üzerine gülüşünü yayarak ona "Evet, gerçekten sarayda benim kadar nefret uyandıran başka bir memluk yoktur. Yalnız benim yüzümün kötü görünüşü ve suratımın nefret uyandıran çirkinliği seni benim değerim üzerine yanlış sonuçlar çıkarmaya itmesin. Bir gün Sen de benim yetkinliklerimi anlar ve şehzade gibi benim değerli yanlarımdan yararlanırsın. Ve o zaman beni olduğum gibi kabul eder, översin. Şehzadeye gelince, beni seçip sana yollamasının nedeni, sırf çirkinliğim ve yüzümün nefret uyandırıcılığıdır. Bunu da hiç kuşkusuz senin güzelliğini ve etkileyiciliğini kıskandığından yapmıştır. Yoksa sarayda başka memluklar da, yakışıklı zenciler de, hadım ağaları da, hizmetkarlar da vardır. Tanrı'ya şükür bunların sayısı hesaplanamaz. Ama bunların her biri ötekinden daha baştan çıkarıcıdır. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 427. gece olunca demiş ki, ama bunların her biri ötekinden daha baştan çıkarıcıdır diye yanıt vermiş. Sihirbazın bu sözleri genç kızı inandıracak verideymiş. Bunun üzerine ayağa kalkmış ve elini yaşlı bilginin eline teslim ederek ona, babacığım beni seninle nereye bindirerek götüreceksin diye sormuş. O da, sultanım buraya geldiğin atın üzerine bineceksin demiş. Kız, ama ben kendi başıma onun üzerine binemem ki deyince gülmüş ve artık onun kendi egemenliği altına girdiğini anlamış. Ve ben de ata binip seninle geleceğim diye yanıt vermiş. Ve atına atlayarak terkisini aldığı kızın sıkı sıkıya kendisine sarılmasını ve bağlarla iyice kendisine bağlamasını sağlamış. Kız onun kendisine herhangi bir şey yapacağından en küçük bir kuşku duymuyormuş. O zaman sihirbaz yükseliş düğmesini çevirince at hemen bağrını havayla doldurmuş gibi kıpırdamaya ve deniz dalgaları gibi sıçrayarak hareket etmeye, sonra da tıpkı kuşlar gibi havalanmaya başlamış. Bir anda köşkü ve bahçeyi ardında bırakmış. Bunu görünce genç kız iyice şaşırarak, "Hey sen, efendinin buyruklarını yerine getirmeksizin böyle nereye gidiyorsun?" diye haykırmış. O da, "Efendim mi? Efendim de kim?" diye sormuş. Kız, "Şahın oğlu," demiş. O da, "Hangi şahın?" diye sormuş. Kız, "Bilmiyorum," demiş. Bu sözleri duyunca sihirbaz kahkahalarla gülmüş ve, "Eğer şu genç Kamerül Akmar'dan söz ediyorsan, Allah onun belasını versin. Budalanın biri. Kısacası zavallı bir çocuktur," demiş. Kız, "Allah senin belanı versin. Ey sakallı felaket! Sen efendin hakkında böyle konuşmaya nasıl cesaret ediyor, ona nasıl karşı çıkıyorsun?" diye haykırmış. Sihirbaz, "Sana yine söylüyorum ki bu delikanlı benim efendim falan değil. Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye sormuş. Sultan da, "Ben senin bana söylediklerinin dışında senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum," demiş. O da gülerek, "Benim sana söylediğim bütün şeyler sana ve şehzadeye karşı kurduğum bir tuzağın gereğiydi. Aslında bil ki bu alçak benden kendi elimin eseri olan, şimdi üzerinde olduğum atımı çaldı. Atımın yitmesi dolayısıyla uzun uzadıya gönlümü yaktı ve ağlattı. Ama işte yeniden malımın sahibi oldum. Ve şimdi onun gönlünü yakmak ve yitirdiği şeyden dolayı gözyaşı döktürmek sırası bende. Sen de yüreğini pek tut ve gözlerini kurut, ferahlığa kavuş. Çünkü ben senin için bu genç budaladan da daha büyük bir kazanç olacağım. Ben ayrıca cömert, kudretli ve zenginim. Hizmetkarlarım ve kölelerim sana hanımları olarak itaat edecekler. Seni en güzel giysilerle ve en değerli süslerle donatacağım. En olmayacak arzularını bile daha açığa vurulmadan yerine getireceğim," demiş. Bu sözleri işittiğinde genç kız elleriyle yüzünü dövmüş ve hıçkırmaya başlamış. Sonra da, "Ah başıma gelenler, ah ne yazık, sevdiğimi yitirdim, ana babamı yitirdim," demiş. Ve başına gelenlerden dolayı bol bol acı gözyaşları dökmüş. O sırada büyücü atının uçuşunu Rum ülkelerine doğru yöneltiyormuş. Uzun ama süratli bir yolculuktan sonra onu ağaçların ve akarsuların bol olduğu yeşil bir çayırlığa indirmiş. Oysa bu çayırlık çok kudretli bir hükümdarın hükmettiği kente pek yakın bulunuyormuş. Ve tam da o gün hükümdar kent dışına hava solumaya çıkmış ve gezisini bu çayıra kadar uzatmış bulunuyormuş. Ve atın yanında duran sihirbazla genç kızı görmüş. Sihirbazın korunmasına zaman kalmadan hükümdarın köleleri onun üzerine atılmışlar. Onu, genç kızı ve atı yakalayıp hepsini hükümdarın karşısına çıkarmışlar. Hükümdar, yaşlı adamın feci çirkinliğini ve yüzünün korkunç anlatımını, genç kızın da güzelliğini ve baş döndüren çekiciliğini görünce, "Sultanım, ne gibi bir yakınlık şuradaki berbat yaşlı adamı sana bağlıyor?" diye sormuş. Ama yanıt vermede acele eden İranlı olmuş ve "O benim eşim ve amcamın kızıdır" demiş. O zaman genç kız da sırası gelince yaşlı adamı yalanlayarak "Ey hükümdar, vallahi bu çirkin adamı hiç tanımıyorum ve kesinlikle benim kocam falan değildir. Hile ve zorla beni kaçıran hain bir sihirbazdır" diyerek yanıt vermiş. Genç kızın bu sözlerini duyunca Rum ülkelerinin hükümdarı sihirbazın sopalanmasını buyurmuş ve onu öylesine dövmüşler ki neredeyse canı çıkıyormuş. Sonra da hükümdar onu kente göndererek zindana attırtmış. Genç kızı da kendi alıp götürürken sırrını ve işleyişini bilmedikleri sihirli atı da sarayına taşıtmış. Şehzade Kamer-ül-Akmar'a gelince gezi kılığına bürünmüş, yaşaması için gerekli azık ve parayı yanına alarak yüreği üzgün ve ruhu karmakarışık yola koyulmuş ve ülkeden ülkeye, kentten kente sultanı aramaya koyulmuş ve gittiği her yerde abanoz at hakkında soruşturmalara girişmiş, dinleyen herkes onun konuşmalarından hayretlere düşüyor ve sorularını tamamen akıl almaz ve saçma sapan buluyorlarmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 428. gece olunca demiş ki, sorularını tamamen akıl almaz ve saçma sapan buluyorlarmış. O da uzun bir süre gittikçe daha derin araştırmalar yaparak, gittikçe daha fazla bilgi edinerek ama onu belirli bir yola sokacak herhangi bir haber almaksızın araştırmalarını sürdürmüş. Bütün bunlardan sonra bir gün Şems-ün-Nehar'ın babasının saltanat sürdüğü Sana kentine gelmiş ve gelir gelmez bazı bilgiler edinmiş. Ama hiç kimse ona kaçırıldıktan sonra sultanın ne olduğunu anlatmamış. Sadece yaşlı hükümdarın içinde bulunduğu onu ölüme yaklaştıran bitkinlik ve umutsuzluğu söylemişler. Bunun üzerine yolunu sürdürmüş ve Rum ülkelerine doğru ilerlemiş. Geçtiği her yerde ve eğleştiği her mevkide boyna sultanı ve abanoz atı soruyormuş. Böylece günün birinde bir handa çepçevre oturmuş, kendi aralarında konuşan bir tacir topluluğuna rastlamış ve onların yanına oturmuş. İçlerinden birinin, "Dostlarım, son zamanlarda en olmayacak şeylerden de inanılmaz bir şey işittim" diyormuş. Hepsi birden ona, "Nedir o?" diye sormuşlar. O da, "Mallarımla birlikte falan kentin falan bölgesine gittim. Burada halkın birbirine orada ortaya çıkmış bir olayı anlattıklarını duydum. Diyorlardı ki kentin hükümdarı maiyetiyle birlikte bir gün avdayken çok nefret uyandıran bir yaşlı adamın eşsiz güzellikteki bir kızla birlikte abanoz ve fil dişinden yapılma bir atın yanında durduklarını görmüş" diye yanıt vermiş. Sonra da tacir son kertede meraklanan arkadaşlarına burada tekrarlanmasına yarar olmayan öyküyü anlatmış. Kamer-ül-Akmar bu öyküyü işitince bir an bile sevgilisiyle sihirli atın söz konusu edildiğinden kuşku duymamış. Hemen kentin adını ve yerini öğrenerek derhal o doğrultuda yola koyulmuş ve oraya ulaşıncaya kadar ara vermeden yol almış. Ama kapıları açmak istediği zaman muhafızlar onu yakalayıp ülkelerinde geçerli olan bir adete göre durum ve mesleği ve ülkeye geliş nedeni hakkında sorgulamak üzere hükümdarın huzuruna çıkarmışlar. Ama şehzade kente geç bir saatte girdiği, hükümdarın da çok meşgul olduğunu bildiklerinden muhafızlar delikanlının huzura çıkarılışını ertesi güne bırakmışlar ve geceyi geçirmesi için onu zindana götürmüşler. Ama zindancılar onun güzelliğini ve kibarlığını görünce onu zindana kapatmaya gönülleri razı olmamış ve aralarını alarak dostluk göstermişler ve kendileriyle birlikte yemek yemeye çağırmışlar. Yemek yenilip bitince aralarında konuşmaya başlamışlar ve şehzadeye "Ey genç, sen hangi ülkeden geliyorsun?" diye sormuşlar. O da "Farisilerin ülkesinden, Keyhüsrev'in topraklarından" diye yanıt vermiş. Bu sözleri işiten zindancılar kahkahadan kırılmışlar ve içlerinden biri genç adama "Ey Keyhüsrev ülkelerinin çocuğu, sen de mi yoksa burada zindanda yatan vatandaşın gibi akıl almaz bir yalancısın?" diye sormuş. Bir diğeri "Gerçekte birçok insan tanıdım. Bunların konuşmalarını ve öykülerini dinledim. Davranışlarını inceledim. Ama bu zindandaki yaşlı adam kadar saçma konuşan bir başkasına rastlamadım" demiş. Ve bir başkası da "Ve ben vallahi onun yüzü kadar çirkin bir yüz ve suratı kadar nefret uyandıran bir surat görmedim" diye eklemiş. Şehzade "Ne gibi yalanlar söylüyor bu adam?" diye sormuş. Onlar da kendisini bir bilgin ve ünlü bir tabip olduğunu iddia ediyor. Oysa onu hükümdar bir avlanma sırasında bir genç kızın ve abanoz ve fil dişinden yapılmış bir atın yanında bulmuş. Hükümdar kızın aşırı güzelliğinden etkilenmiş ve onunla evlenmek istemiş. Ama kız ansızın aklını kaçırmış. Bu yaşlı kişi ünlü bir tabip olsaymış pekala onu iyileştirirmiş. Çünkü hükümdar bu kızın hastalığına çare bulabilmek için her şeyi yaptı. Aradan bir yıl geçtiği halde tabipler ve yıldız bilimciler için her türlü masrafı göze aldı. Ama bir sonuç çıkmadı. Abanoz ata gelince hükümdarın hazinesinde kapalı bulunuyor. Yaşlı adam da hapiste. Bütün gece ağlayıp inliyor. Öyle ki onun sızlanmalarından uyku uyuyamıyoruz demişler. Bu sözleri işitince Kamerül Akmar kendi kendine işte sonunda istediğim yolu buldum. Şimdi maksadıma nasıl ulaşacağım çaresini bulmak gerek demiş. Ama zindancılar uyuma saati geldiğini görerek hemen onu hapishanenin içine götürüp üzerine kapıyı kapamışlar. O zaman ağlayıp inleyen sihirbaz acem dilinde felaketinden şikayet ederek yazık bu genç kız üzerinde dilediğimi yapamadan ve arzumu doyuramadan ve tasarladıklarımı gereğince gerçekleştiremeden kendimi böyle tüketmiş bulunmam ne felaket. Bütün bunlar başıma düşüncemin kıtlığından ve bana yaraşmayan bir hırsa kapılmamdan geldi diyormuş. O zaman Kamerül Akmar ona Farisi diliyle hitap ediyor. Bu ağlamalar, inlemeler ne zamana kadar sürecek? Felakete düşen kişinin sadece kendin mi olduğunu sanıyorsun diye seslenmiş. Bilgin de bu sözlerden yüreklenerek onunla konuşmaya başlayıp kendisini tanımaksızın şikayetlerini, felaketlerini ve bahtsızlıklarını açıklamaya başlamış ve o geceyi iki dost gibi aralarında konuşarak geçirmişler. Ertesi sabah zindancılar gelerek Kamerül Akmar'ı zindandan çıkarmışlar. Hükümdarların huzuruna çıkararak kendisine anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 429. gece olunca demiş ki, hükümdarın huzuruna çıkararak kendisine, bu genç adam dün akşam geç vakit geldi. Sorguya çıkarılması için onu huzuruna getiremedik hükümdarımız demişler. Bunun üzerine hükümdar, sen nereden geliyorsun, adın ne, mesleğin ne ve kentime gelmenin nedeni nedir diye sormuş. O da, adım söz konusu olunca bana İran iliyle Harşah derler. Ülkem İran'dır. Meslek bakımından da akıl hastalarının tedavisinde özellikle uzmanlık kazanmış bir hekimim. Bu maksatta ülkeleri, kentleri geziyor, mesleğimi yerine getiriyor, bildiğim şeylere yeni bilgiler eklemeye çalışıyorum. Ve bütün bunları yıldız bilimcilerin ve bilginlerin bayağı gülüştüklerine başvurmadan yerine getiriyorum. Ne sarığımın sargı adedini kabartıyor, ne yenlerimi uzatıyor, ne de kolumun altında çok sayıda kitap taşıyorum. Göz kapaklarımı sürmeyle karartmıyor, boynuma da binlerce tanesi olan tesbihler asmıyorum. Gizemli bir dilde sözcükler mırıldanmadan, yüzlerine soluk üflemeden ve kulak memelerini ısırmadan hastalarımı iyi ediyorum. İşte Şevkettim, benim mesleğim budur diye yanıtlamış. Hükümdar bu sözleri işitince hatırı sayılır bir neşeyle sevinmiş ve ona, ey yüce tabip, bizim yanımıza tam da hizmetine çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda geldin demiş ve ona genç kızın durumunu anlattıktan sonra eğer onu tedavi eder, kötü kişilerin uğrattığı deliliğinden kurtarırsan dile benden ne dilersen hemen yerine getirilecektir diye eklemiş. O da Tanrı hükümdarımız Efendimiz'e en yüce minnet ve lütuflarını bağışlasın ama ilkin bana onun deliliği üzerindeki tüm gözlemlerini ayrıntılarıyla anlatman ve genç kızı ve abanoz atı nasıl ele geçirdiğini anlatmayı unutmadan onun kaç gündür bu durumda olduğunu açıklaman gerek diyerek yanıt vermiş. Hükümdar da ona tüm öyküyü başından sonuna kadar anlatmış ve yaşlı adama gelince zindandadır diyerek eklemiş. Ya diye sorunca da o da benim elimde bulunuyor ve köşklerimden birinde dikkatle saklanıyor diye yanıt vermiş. Kamerül Akmar da kendi kendine her şeyden önce benim atı görmem ve ne durumda bulunduğunu öğrenmem gerek. Eğer bozulmamış ve iyi durumda ise her şey kazanılmış ve gayeme ulaştım demektir. Ama işleyişi bozulmuşsa sevgilimi kurtarmak için başka yol bulmam gerekecek demiş. O zaman hükümdara dönerek ona Şevketlim, ilkin atı görmem gerek. Çünkü onu inceleyerek genç kızın iyileşmesi için yararlı bir şeyler bulabilirim demiş. O da zevkle ve yürek ferahlığıyla diye yanıt vermiş ve onun elinden tutarak kendisini abanoz atın bulunduğu yere götürmüş. Şehzade de atın yöresinde dolaşmış ve onu dikkatle incelemiş. Bozulmamış ve iyi durumda bulunca çok sevinmiş ve hükümdara, "Tanrı hükümdarı gözetsin ve ferahlatsın. Şimdi genç kızın yanına gidip nesi varmış görelim. Umarım ki Tanrı'nın yardımıyla iyileştirici ellerin ve bu atın araya girmesiyle sağlığına kavuşacaktır," demiş. Muhafızlara ata iyi bakmalarını tembih ederek hükümdarla birlikte sultanın bulunduğu daireye doğru yönelmiş. Kızın bulunduğu odaya girer girmez kızın ellerini büküp durduğunu ve göğsünü dövdüğünü ve yerlerde yuvarlandığını ve adeti üzere giysilerini yırttığını görmüş. Ve hemen bunun için hiçbir insan ve ecinlenin etkisi olmaksızın düzmece bir delilik olduğunun farkına varmış. Ve bütün bunları hiç kimsenin yanına yaklaşmaması için kızın bir hile olarak düşündüğünü anlamış. Bunu gören Kamerül Akmar ona doğru ilerlemiş ve ona "Ey alemin büyüleyicisi, dertler acılar senden ırak olsun," demiş. Ve kız ona bakarak kendisini hemen tanımış ve öylesine büyük bir sevince kapılmış ki büyük bir feryat koparmış ve baygın yere düşmüş. Hükümdar onun bu bunalımının tabibin ona esinlediği korkudan olduğundan kuşku duymamış. Ama Kamerül Akmar onun üzerine eğilmiş ve onu canlandırarak alçak bir sesle "Ey Şemsün Nehar, ey gözümün karası, ey yüreğimin çekirdeği, kendi yaşamını da benimkini de düşün ve cesaretini topla ve biraz daha sabret. Çünkü bu zalim hükümdarın elinden kurtulmamız için durumumuz çok çok tedbirli olmamızı ve sonsuz bir dikkati gerektiriyor. Ben hemen onun senin hakkındaki fikrini doğrulayan bir girişimle işe başlayacağım ve ona senin ecinliler tarafından zapt edildiğini ve bu yüzden çılgınlığa sürüklendiğini söyleyeceğim. Ve de ona bende bulunan gizemli erdemler sayesinde kurtulacağını da bildireceğim. Sen sadece sakince ve tatlılıkla konuş. Böylece maksadımıza ulaşacağız ve tasarımımızı yerine getireceğiz," demiş. Genç kız da "İşittim ve itaat ettim," yanıtını vermiş. Bunun üzerine Kamerül Akmar bulundukları yerin dip tarafında bulunan hükümdarın yanına yaklaşmış ve iyi haber veren bir kişinin güleç yüzüyle "Bahtı güzel hükümdar, talihin yardımıyla onun hastalığının nedenini anladım. Çaresini de buldum. İnşallah tedavisini de yapacağım. Şimdi sen ona yaklaşabilir, yavaşça ve tatlı konuşabilir, ne vaat edeceksen vaat edebilirsin. Ondan ne bekliyorsan hepsi yerine gelecektir," demiş. Hükümdar da hayranlığın sınırına ulaşarak genç kızın yanına yaklaşmış, o da hemen ayağa kalkıp önünde saygı duruşunda bulunmuş. Sonra da gelişini kutlayarak ona, "Hizmetçin kendisine bugün ziyarette bulunarak verdiğin onurdan ötürü çok utanmıştır," demiş. Hükümdar da bütün bunları görüp işiterek sevinçten uçar gibi olmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.